Ayrım 13, Çöküş, Mahşerin Yalnızı. Cavit Kırcı, sayfa 134. Ben bir soru sordum. Sadullah Efendi, merakımı mazur görün. Özel bir soru sormak isterim.
Buyur Beyzadem, aramızda teklif mi var?
Malumat furuş bir şahsiyetsiniz.
Ne demek o?
Yani fevkalade bilgide.
Öyle diyelim o halde, zira konuştuklarımızı hepimiz anlamalıyız.
Yani?
Sade ve anlaşılır bir dille konuşmalıyız.
Şu görüşünüzle Türkçülere benzediniz.
Yalnızca onlar mı? Eskiden tanzimatçılar da aynı görüşte değil miydi? Hatta Servet-i Fünuncular, Türkçüler bu fikri eyleme dönüştürdüler. Dönüştürdüler çünkü eyleme dönüşebilecek olgunlukta bir fikir altyapısı ve edebi ortam bulabildiler.
Bravo, değme tenkitçilere taş çıkartacak isabette bir tespitte bulundunuz. Neyse, benim sorum araya gitmesin.
Sorunuz Beyzadem.
Yıllarca aktar çıraklığı yaptınız. Sanırım mektep hayatınız olmadı.
Ne yazık ki olmadı. 11 yaşından sonra düzenli mekteplere elveda dedim. Ancak ilk mektep seviyesine mektep hayatının tadına vardım.
Şu halde Sadullah Efendi, nasıl oluyor da benim gibi Darül Fünun seviyesinde mühendis mektebi bitiren bir kişi dahi sizin kadar bilgili, kemale ermiş ve mütefekkir olamazken siz bu denli donanımlı olabiliyorsunuz?
Usta çırak ilişkisi diyelim.
Ustanız bilgili birisi miydi?
Yok Beyzadem, yok. Ustam ahi geleneğinden beslenen bir ustaydı. Ama benim bilgi konusunda ustam aktar ustam değildi.
Ya kimdi?
Tanıdığını sandığım birisiydi. Kendisi de bir vakitler aktar çıraklığı ile meşgul olup düzenli bir mektep hayatı görmeyen ama kendini fevkalade yetiştirmiş olan yazar Ahmet Mithat Efendi'ydi.
Demeyin, siz ondan ders mi aldınız?
Yok azizim, yok, ders almadım. Ben onu tanıdığımda o çoktan gazetecilik, yazarlık falan yapıyordu. Ben ondan ders almadım ama feyz aldım, ilham aldım. Onun namı tüm Mısır çarşısında bilinir. O şöhretin etrafında ben de yaşadığım için bu çelebiyi merak ettim. Öğrendikçe de benim derdime çare olacağına kanaat ettim. Madem ki mektep hayatım yoktu, olamıyordu, ben de onun gittiği yoldan gitmeye karar verdim. Böylece kendimi yetiştirmeye başladım. Ne bulursam okudum. Bir zaman sonra okumanın yeterli olmadığına karar verince de düşünmeye başladım. Düşüncelerim belli bir olgunluğa gelince de yazmak istedim. Lakin bu konuda yetersiz olduğumu gördüm. Zaten yaşta kemale erince evlendim, çoluk çocuğa karıştım. Bundan sonra yine de kendimi yetiştirmeye devam ettim.
Keşke yazmaya devam etseymişsiniz. Böylece memleket bir Ahmet Mithat daha kazanmış olurdu.
Olmadı, olması da zordu. 11 yaşında meslek hayatına başladıktan sonra acılarım sona ermedi ki. Kardeşlerimden birisini dizanteriden, bir diğerini de tifodan kaybettim. Kenar mahalle hastalığıdır bunlar. İki kardeşim de kızdı. Geride bir tek erkek kardeşim kaldı. Bu hastalıklar ile ilgili öğrendiklerim arasında çocukların zehirlere karşı bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olduğu, bu nedenle hastalanmalarının daha kolay olduğunu acı bir şekilde öğrendim. Bak, arada hemen bir bilgi verdim değil mi? Ahmet Mithat etkisi işte. O da eserlerini öyle yapmaz mı? Üstad neticede benim ilk hocamdır.
Fakirlikten bahsediyorsun ama maşallah 5 tane de çocuğum var.
Sadullah Efendi bu bahsin açılmasından hoşnut oldu. Seyrek ve kır sakallı çenesini sıvazlayıp sivri başını hafifçe yukarı kaldırdı. Zeytin karası gözlerinde gülümsemenin ışıltısını da yansıtarak cevap verdi.
Hepsi de erkek. Yo, sanma ki bundan çok hoşnutum. Birçok insan çocuklarının erkek olmasından hoşlanır. Lakin ben kızım da olsun isterdim ama olmadı. Yüce Mevla vermedi. Şimdi kara kara düşünürüm, gelinlerime nasıl muamele edeceğim diye. Hanımım gibi diyeceğim olmaz, konumu farklı. Anam gibi diyeceğim, yerini kimse tutamaz. Latife tabii ki bu. Şakası bir yana ama ben çocuk severim, çok çocuk olsun isterim. Ailede çok çocuk olmalıdır, Peygamberimiz de öyle demiyor mu?
Evet, o doğrultuda bir hadis var.
Ben de aynen iştirak ederim. Zaten yanlış olması beklenemez. Bazı nadanlar peygamberimize dil uzatsa da o kendi nadanlıklarındandır.
Çocuk sevginiz ile küçükken kaybettiğiniz kardeşlerinizin etkisi.
Var da elbet, elbette fazlasıyla var tabii. Aslında onların eksikliğini kapatmayı aradım.
Dedim ya, ben yalnızlık duygusunu çok yaşadım. Bunda da herhalde küçük yaşta hayata atılmam etkili oldu.
Tabii ki yalnızca o değildi beyzadem. Şimdi benim ailemin geçmişi göç hikayeleriyle dolu. Neden?
Buyurun, dinliyorum.
Çünkü biz gittiğimiz yerleri fethetmiş, yurt yapmış, fakat yurt yapmayı tamamlayamamış bir milletiz de ondan. O nedenledir ki Garp'ta, Rumeli'ni, Cenub'da, Cezayir'i, Tunus'u, Mısır'ı elden çıkardık. Şimal'de, Kırım'da zaten Tatarlar olduğu için sorun yoktu. Lakin orası da elden çıktı. Bu millet ilk acıyı Kırım'ın elden çıkmasıyla yaşamış. Acının ağırlığını anlamak için devrin padişahı 1. Abdülhamit'in Rusların Kırım'ı fethetmesi üzerine Özi Kalesi'nin de elden çıkmasıyla acısından ve kahrından öldüğünü bilmeni isterim.
Yine Ahmet Mithat etkisi.
Güldü. Evet beyzadem, çocuk demek nüfus demek, nüfus demek güç demek.
Lakin çocuğa da bakabilmek lazım.
Elbette, aslında o iş o kadar zor değil.
Nasıl yani, bunu sen mi söylüyorsun? Bu denli meşakkatli bir hayattan geçmiş birisi olarak.
Evet, bizzat ben söylüyorum. Nedenine gelince öncelikle nüfustan korkmamak lazım. Eğer insanda sağlam bir ahlak var ve sağlığı da yerindeyse, Allah ona başarma yeteneğini vermiş demektir. Örnek ararsan ben varım.
Yalnız başıma kaldığımı düşünüyorum. Anacağızım olsa da meşakkatli hayat mücadelesinde ailemin yükünü omuzlarımda tek başıma taşıdım.
Beni kimseler desteklemedi. Kendi hayat hikayemden yola çıkarak da diyorum ki, çocuklarımızın peşinden her zaman bebek gibi gitmeyeceğimize, onlara hayatta kendi ayakları üzerinde ayakta kalmayı öğretmemiz gerektiğine göre, mühim olanın onlara ahlak, beceri ve öğrenme yollarını öğretmek olduğunu unutmamalıyız.
Bugünlerde Beyazıt çevresindeki pek çok aydın, münevver insanın dilinden bir öze dönüş formülüdür paylaşılıp duruyor.
Taslamam kabulümdür. Lakin dünyayı da gözlerimizi kapamadan öze dönüş.
Şimdi öze dönüş deyince beyzadem aklıma Dede Korkut kitabı geldi.
Yahut kitabı Dedem Korkut, âlâ lisanı taife-i Oğuzan.
Bilirim, lakin okumuşluğum yok.
Şaşmadım. Aydınımız bize ait kitapları okuma hususunda henüz yeteri kadar aydın değil maalesef.
Ne var Dede Korkut'ta?
Çok şey var ama bahis çocuk yetiştirmeden açıldı ya, oradan devam edelim. Dede Korkut'ta yer alan Boğaç Han hikayesinde çocuğa ad vermenin nasıl olduğu anlatılıyor. O yıllarda Türk yöresine göre ancak çocuğun marifeti varsa ad sahibi oluyor. Hikaye kısaca şöyle. Dirse Han'ın bir oğlu vardır. Oğlan 15 yaşına gelmiş ama ismi yoktur. Çünkü isim sahibi olmaya layık bir iş yapamamıştır. Derken bir gün obaya bir boğa dadanır. Oğlan bu boğayı yumruklarıyla yener. İşte bu kahramanlığına binaen ona Boğaç Han ismi uygun görülür.
Bugün bunlar mümkün mü?
Bu haliyle değil tabii, lakin burada verilen mesaj şu. O oğlancık devrin geçer akçesi olan yiğitlikle marifetini ispat etmiştir. Ve isim sahibi olmanın yolunun buradan, yani yiğitlikten geçtiğini biliyordu. Dolayısıyla ne yaptı? Yıllar yılı kendisine de öğretildiği şekliyle kendisini yiğitlik yolunda yetiştirdi. Bugün için isim verme yolları aynı olamaz. Kaldı ki bizim meselemiz de o değil. Zaten gelenekler, uygulamalar, fikirler zamana göre değişebilir. Ancak benim üzerinde duracağım husus marifettir. Demek ki anne babanın vazifesi çocuğa marifet kazandırmaktır. Yoksa onun gelecek hayatının gelir kaynaklarını oluşturmak, ona toplumda saygın bir yeri bizzat kendisini sağlaması değil. Bununla beraber marifet kazandırıp da bir yanında onu da sağlarsa ne âlâ.
Yok, değilse mümkün değil. Sadullah Efendi, beni gerçekten şaşırtıyorsunuz. Size inanın gıpta ediyorum. Tam bir heykel karaktere sahipsiniz. Sağlam, eğilip bükülmeyen ve kesinleşmiş bir karakter. Bu denli geniş bir kültür yelpazesine sahip oluşunuz da size olan saygımı artırıyor.
Teveccühünüz beyzadem, lakin fazlasını lütfen söylemeyiniz. Zira enaniyetim kabarır ve nefsime yenilirim diye endişe ederim. Çeşitli kaynaklardan beslenmeye gelince bu gerekli bir beslenme şeklidir. Zira aydın insan, münevver insan çeşitlilik sahibi, bakış açısına sahip olur. Cahil insan ise tek düze, sade ve basit bakış açısına sahiptir. Aydın insan insaflı, vicdanlı, olgundur. Bu yüzden de şüphecidir. Lakin şüpheciliği hastalıklı şüphecilik değildir. Her zaman içinde acaba sorusunu barındıran ve doğrunun hakikatin ne olduğunu sorgulayan cümlelere sahip şüphecilik. Oysa cahil tek yanlıdır ve o tek yanlılık onu bazen gaddar, kaba, zalim, hatta cimri yapabilir. Halk tabiriyle söyleyelim, dediğim dedik, çaldığım düdük der.
Gerçekten mükemmel, düzenli bir eğitimden geçmeyip de böylesi sonuçlara varabilmek. Takdir ediyorum azizim, takdir ediyorum.
Dedim ya beyzadem, biraz da bu usta çırak ilişkisi bizim devrimizde çoktur, bu şekilde yetişen insanlar. Aslında birçok insan böyle yetişir, lakin farkında değildir insanlar.
Biliyor musun Sadullah Efendi, bazen sorguluyorum, düzenli mektep hayatı gerekli mi diye. Zira orada bizlere öğretilenler ile senin şu aldığın mesafe arasında dağlar kadar fark var.
Yo, yanlış düşünüyorsun. Ben bu mesafeyi hayatın bana yaşattığı acı tecrübeler, ahlaklı, erdemli bir anne ve İstanbul gibi bir şehirde benden evvel başarıya erişmiş Ahmet Mithat Efendi gibi bir misal ile başardım. Bir bakıma tesadüfler ve tevafuklar yardımcım oldu. Peki ya olmasaydı? İşte burada mektep devreye giriyor. Mektep demek, insanlığın çok uzun süreden beri elde ettiği tecrübelerin formüle edilerek disiplinli bir biçimde aktarılması demektir.
Kalıcı değişiklikler de sağlayarak.
Tas tamam öyle.
Dolayısıyla mekteplerin başardığını inan bana, fertler tek tek başaramaz. O denli gerekli müesseselerdir. Bizi bir zamanlar güçlü kılan da onlar değil miydi? Nizamiye Medresesi, Enderun, medreseler. İlahi Sadullah Efendi, yeniden Ahmet Mithat etkisine büründün.
Ne diyelim beyzadem, işte mektepli ile alaylı farkı. Ben alaylı bir kişiyim, dönüp dolaşıp aynı yere varıyorum. Oysa mektepli neyi nerede ne şekilde vereceğini usandırmadan verebilirdi. Pek tabii alaylılığı da küçümsememek lazım. Zira biz Türkler tarihin akışı içerisinde çeşitli zamanlarda göç etmek zorunda kalmış bir millet olarak İslam'la şereflenmeden önce çoğunlukla eğitim işini alaylı metotla hallediyorduk. Bu yüzden bizde sözlü kültür o yıllarda daha ileriydi. Halen daha güçlü olmasında o yıllarda sözlü kültürün kazandığı gücün etkisini unutmamak lazım. Gerçi düzenli bir mektep hayatı için ahkam vermem pek de yakışık almaz. Ama şunu da derim, mektep de dahil insan ne öğrenirse öğrensin, öğrendiğini uygulamıyorsa, düşünmüyorsa, yorumlamıyorsa bir şey öğrenmiyor, bunun yerine hamallık ediyor demektir.
Sadullah Efendi ile tatlı tatlı sohbet ederek yolumuza devam ettik. Onunla ve Mario ile konuşmak bana cidden fazlasıyla keyif veriyordu. Zira her iki dostum da ufkumu sonuna kadar açan kişilerdi. Benim için Sadullah Efendi derinlikli bir düşünce gücüne ve adeta sınırsız bir bilgi birikimine sahip, Mario ise öteki kültürden gelen ve böylece farklı bakış açısına hizmet eden iki değerli dosttular. Bu iki dosttan birisiyle yaptığım herhangi bir muhabbet dahi beni günlük hayatın her türlü olumsuzluğundan sıyırabiliyordu. Nitekim Ahmet Sadi ile yaptığımız o can sıkıcı sohbetin üzerimizde bıraktığı o ağır ve ağdalı havasını da Sadullah Efendi ile yaptığım bu yol üstü sohbet dağıtmıştı. Ertesi gün daireye gittiğimde müdür bey vekaletimize yakın olan Ennas Mektebi'ne bir vakit uğramamı rica etti. Mektepte mektep idaresinin rica ettiği bazı ufak tamirat işleri varmış. Mektep binasının kıymetli bir bina olmasından dolayı mühendis elinin değmesinin daha münasip olacağı düşünülmüş. O gün için fazlaca bir işim olmadığından dolayı öğle üzere Ennas Mektebi'ne uğrayıverdim. Lakin mektebin merdivenlerine yaklaşıncaya kadar hatırıma hiç gelmemişti ki bir anlık duraklamadan sonra daha ilk adımı atar atmaz o ay yüzlü aklıma geldi. Öyle ya, araya giren olaylarla ancak unutmaya yüz tuttum o mah peyker, eğer Rahmi Ağa'nın kızıysa, ki yanında görmemden dolayı öyledir diye düşünüyorum, bu mektepte okumaktadır ve ihtimal dahilinde dahi olsa onunla karşılaşmam mümkündür. Başkaları için bu karşılaşma bir anlık tesadüf dahi olsa belki çok mühimdir ve mutluluk vericidir. Ama ben onu hatırlayınca dahi içimde bir tuhaflık hissettiğimden onunla karşılaşma cesaretini bir türlü kendimde bulamadım. Lakin aldığım işi bitirmenin mesuliyetiyle adımlarımı geriye değil de ileriye doğru devam ettirdim. Ennas Mektebi'nin kalın duvarlarının arasından geçerek müdire hanımın makam odasına girdim. Orta yaşlı, beyaz yüzlü, kalın kalkık kaşlı, yüzünü bone biçimli siyah başörtüsüyle tamamlayan ve görüntüsüyle fevkalade ciddi duran bu hanım yönetici, bu haliyle adeta tunçtan bir büstü andırıyordu. Beni karşılamak için ayağa kalktığındaysa vatkalı, dik duruşlu beyaz gömleğinin üzerine giydiği, sırma işlemeli cepkenini tüm heybetiyle taşımasından ve giydiği uzun siyah eteğiyle tamamladığı topuklu ayakkabısının üzerinde artık bir büst hüviyetinden sıyrılmış, sanki granitten yapılmış bir heykele dönüşüvermişti. Kendimi kısaca tanıttıktan sonra ellerini birbirine kavuşturmaksızın ayakta durur vaziyette makam masasının üzerine koyarak hakim bir edayla ''Hoş geldiniz, nafia vekaletimizin devletimiz için pek edna, mektebimiz için pek mühim olan talebimize göstermiş olduğu alaka şahsımı fevkalade mutlu etti.'' Zira mühim olanın yalnızca talebimiz doğrultusunda görülecek olan işler olmayıp devletimizin kurumlarının meselelerine alakasız kalmaması ve meselelerin takipçisi olması bizlere kudret vermekte, üzerimde itimat hasıl etmektedir. Buyurun lütfen. Müdire hanımın işaretiyle ağırlama koltuklarından birine oturdum. Görüntüsüyle fevkalade hakim bir görüntü teşkil eden müdire hanım, belagati ile de aynı hakim havayı sezdirmekteydi. Belliydi ki yöneticilik vasfı karakterine tam manasıyla sirayet etmişti. İçimden bu yönünü özel hayatına sirayet ettirip ettirmediğini, şayet ettirdiyse bizimkisi gibi bir toplumda bir koca bulup bulamadığını, bulduysa ne tür bir münasebet bağı kurduklarını da bir anda sorgulayıverdim. Neden sonra bu tür amaçsız ve anlamsız iç sualler ile vakit ziyan etmenin gereksizliğini de düşünerek mevzuya girdim. Vekalette müdür bey mektebe uğramamı ve sizinle görüşmemi rica etti. Lakin içerik hakkında malumat vermedi. Vekaletimizden bir mühendise muhtaciyet duyuracak derecede ne tür bir yardıma ihtiyacınız olduğunu bizzat sizden işitmek isterim. Şöyle izah edeyim. Mektebimiz binalarının mühim bir kısmı cennet mekan padişahımız Sultan Mahmut'un eşi ve yinnet cennet mekan Abdülmecid'in validesi Bezmi Adem Sultan tarafından inşa ettirilmiştir. İlk isminin valide mektebi olması manidardır. Yaptıranın valide olması kadar hizmet vereceklerinin de gelecekte valide olmaları mümkün olan milletimizin pek muhterem kız evlatları olması da bu isim bahsinde mühim olmuştur kanaatindeyim. Badisinin ve hizmet verenlerinin hanımlar olması azebiyle mektep binalarımızın bazı hususiyetleri mevcuttur. Öncelikle bu mektep hem kadim Müslüman Türk kültürümüze has malumatlarla hem de medeniyette eriştikleri merhale artık tüm akvam-ı beşer tarafından kabul edilen ecnebi memleketlerin ilimleriyle donatılacak ve böylece memleketin milletin ihtiyacı olan muasır memleket analarını ve eşlerini yetiştirecektir. Muasırlığın ilk şartı olan medeni olmaktan geçer. Medeniyetse ilimle donanmaktan geçer. Haklısınız. Mektep binamız devletimizin ihtiyacı olduğu üzere hükümetimizin tasarrufu ile ennas vasfında sıyrılarak yıllar yılı mektebi mülkiye olarak memleketimize hizmet vermiştir. Şimdilerde yeniden ennas mektebi hüviyetine bürünmesine muhtaçtır. Bu doğrultuda yeniden mefruşat ve tadilata ihtiyaç vardır. Ana kimliğinin ennas mektebi olacağı göz önüne alınarak bir tadilat planı çıkarmanızı rica ederim. Mevzuyu anlamış olduğumu müdire hanıma izah ederek birkaç saat hatta birkaç gün müsaadenizi isterim diyerek çalışmalarıma koyuldum. Mektep için vekalet bana istediğim kadar süreyi kullanma hakkı verdi. Mektep binasını incelemeye koyuldum. Kalın duvarları, yüksek tavanları, geniş ve kemerli pencereleri, avlulu bahçeyi, ilk inşadan sonra yapılan ekleme binaları baştan başa inceledim. 13. Ayrımın sonu. Sayfa 145.